Ayrım 2. Bülbülün 40 Şarkısı. İskender Pala. Sayfa 23. 450. Hz. İsa'dan sonra dünya ve çölde hayat. Kabe'yi çıplak tavaf eden hacılar. İbrahim'in çocukları ve Hz. Peygamber'in büyük atası Kusay. Kuma gömülmek istenen kızın çığlığı. Cahiliye ve cahiller, zulüm ve zalimler. Senin aşkın kamu derde devadır ya Resulallah. Senin katında hacetler revadır ya Resulallah. Şeyyat Hamza. Senin aşkın bütün dertlerin devasıdır ey Allah'ın elçisi. Çünkü senin istediğin hiçbir şey geri çevrilmez. Ninni, kız çocuğu için. İçinizdeki putlar, dedi Kusay kardeşlerine. İçinizdeki putları kırmadan sizi Kabe'deki putlara asla yaklaştıracak değilim. Kabe'nin içindeki 360 tanrıya and içerim ki sizler atalarımızın yapmadığını yapmak istiyorsunuz. Kabe'nin efendisiydi Kusay. Kız çocuğunun sesine karışan sesti. Goncamın kokusunu taşıyan neslin ulu atalarından. Kabe'nin çevresinde evler yapmak isteyen kardeşlerine söylemişti bu sözleri. 2 sene evvel kendisi Darun Nedve adını verdiği bir ev yaptırmış ve o güne kadar hep çadırlarda yaşayan Kureyş kabileleri kendilerinin de ev yapmaları gerektiğini düşünmeye başlamışlardı. Kabe civarında bir ev demek, tanrılara yakınlık ve itibar demekti çünkü. Uzun yolculuklara başlarken veya dönüşte çadırlarının kapısındaki putları okşayarak tapınmak onlara yetmiyordu artık. Dışarıdan gelen hacıların da el sürecekleri putlara sahip olmanın itibarını istiyorlardı. Kabe'nin efendilerinden biri olmak az kâr sayılmazdı. Bu sabah Kusay'ın kardeşi Teğim, amcası Zühre ve diğer bir amcasının oğlu Mahzum kavgayı bu yüzden büyütmüşler. 4 oğlundan Abdümenaf ise adaletle onları ayırmaya çalışırken birdenbire kılıçlar çekilivermişti. Gök gürlemeye tam o anda başladı. Tutunduğum çadır ipleri sallandı. Rüzgar uğuldadı. Bir anda semanın boşaldığını ve Mekke'nin 5 tepesinden 5 kol halinde sellerin Kusay ve kardeşlerinin üzerine dehşetle akmaya başladığını gördüm. Kabe'nin saçağındaki kovuklardan birine zor sığınabildim. Şimdi sessizce olup bitenleri izleyecek ve her zamanki kavgalardan biri işte diyecektim. Ama hayır, bu sefer yağmur kavganın ötesinde bir önemi haizdi. Kabe'nin taş temelleri sularla doluyordu çünkü. Gördüklerim hayra alamet sayılmazdı. Ne zaman böyle seller olsa, benim gülen eşideler okuduğum seher saatlerinde Mekkeli kadınlardan birkaçı mutlaka Kabe'de ölen kocalarına yas tutuyor olurdu. Çünkü ağaçtan yapılmış putlar yerlerinden oynayıp sularda yüzü koyun yuvarlanmaya başladığında, güya tanrılarını kurtarmak üzere sulara atlayan Kureyşliler tanrılarının altında can verirdi. Yağmurun şiddetine bakılırsa bu sefer daha fazla kadının çığlıklarını duyacaktım. Mekkeli kahinler yağmurdan, rüzgardan, sıcaktan mutlaka bir yorum çıkarır. Sonra bu yorumları Kabe haraminde halka dehşetle anlatır, onları ürkütür, korkutur ve yönetme iktidarlarını paraya çevirirlerdi. Gerçi Kureyşliler kahinlere fazla itibar etmezdi ama yine de biri çıkıp bunca yağmur falancanın laneti yüzünden boşandı derse o kişinin felaketi olur, itibarı giderdi. Kusay kavganın tam ortasında bunu düşündü ve yeğenleriyle kardeşlerine Kabe çevresinde evler yapma iznini oracıkta veriverdi. Kavga bitti. Ne çare, yağmur dinmedi. Üstelik Mahzum çok öfkeliydi. Orada kavgaya tutuşmuş olmasaydı, çamurla şekil verip ailesi adına Kabe'ye diktiği putu sularda yok olup gitmeyecekti. Islana ıslana mahallesine dönerken kah ağzından köpükler saçarak bağırıyor, kah lanetlenmemek için yalvarıp duruyordu. Merve tepesinin eteğindeki 4 çadırından ilkine girdiğinde içimin ezildiğini hissedip koştum. Kız çocuğunun içli hıçkırıklarını duyduğum çadırdı bu. Şakıyışlarımla Mahzum'u teskin edebilmeyi ve her zaman dövüp durduğu kadına zarar vermesini engellemeyi başarabilseydim keşke. Sesimi içeriye duyuramadım ama içerideki seslerin hepsini duydum. Bütün felaketler işte şu uğursuzun yüzünden geliyor başımıza kadın. Sana 100 kere söyledim, götürüp gömeceğim bunu kumlara. Yalvarırım efendi Mahzum, azıcık acı bize, yine ne oldu? Daha ne olmasını bekliyorsun? Seni çadırıma aldığım o lanetli günden sonra şu göklerin öfkesini, şu yerlerdeki selleri görmüyor musun? Kudurmuş ejderhalar gibi Mekke'yi boğmaya gelen şu sarı ve kahverengi seller sana bir şey anlatmıyor mu? Düşman saldırıyor sanki, baksana. Kabe'nin çevresindeki tanrılarımız yüzü koyun oluyor. Aile tanrımız toprağa karışıyor. Sen bana ne oldu diye soruyorsun. Bu uğursuzu peydahladığından beri. Hüvel aşkına, bu söz canıma yetti artık efendi Mahzum. Anlaşılan Darun Nedve'de seni öfkelendirmişler. Yahut tanrımızı sellerin götürdüğüne üzülmüşsün. Dur hele, ben sana bir kadeh Taif şarabı getireyim. Beni bu sefer şarapla kandıramayacaksın hilleli. Kara rengini verdiğin şu ucubeyi götürüp yok etmemi bu sefer engelleyemeyeceksin. Mahsum çıldırmış gibi bağırıyor, küfürler ediyordu. Mekke'de kız çocuğu doğuran her annenin kaderini boğar aşağılanma hissettiği kadın. Yine de alttan aldı. Neler konuştunuz, anlatsana. Sen ne dedin, haydi anlat. Mahzum'un bir anlık sessizliğini fırsat bilen kadın şarapla birlikte dişiliğini de ona sunmaya başladı. Kızı için alçalmaların en uç derecesiydi bu. Kendini mecbur hissettiği bir alçalış. Anlat haydi, sakin sakin. Darun Nedve'deki koca ahmakları her zamanki gibi ikna etmek zor oldu. Ama sonunda tanrıları gücendiren halleri ortadan kaldırmak için söz birliğine vardık. Sözünde durmayan ailelerin putları Kabe'nin dışına atılacak. Mahzum sakinleşir gibi olmuştu. Kadın başardığını düşünüyordu. Tam o sırada dışarıdan gelen seslere koştular. Yuvarlanarak akan seller aşağılardaki bazı çadırları yıkıyor, içindekileri sürüklüyordu. Beter olsun hilleler, yıkılsın çadırları. Günahlarıyla ve ayıplarıyla gelip Kabe'yi kirletmek neymiş görsünler. İlahlar aşkına, şimdi beddua zamanı değil, yardımlarına koşman gerekmez mi efendi Mahzum? Yardım mı? Hilleye mi? Senin gibilere mi? Kadın ne yapsa Mahzum'un onu aşağılamaya devam edeceği ortadaydı. Kureyş soyundan veya Mekke'nin yerli kabilelerinden olmamanın acısını bir kez daha hissetti ve hilli olmanın yıkılmış onuruyla bağırdı. Mekke'yi ele geçiren çeteleşmiş kabilelerinizden yiyecek satın almadıkları zaman aç bıraktığınız, kendi azıklarını yemelerine ise hiç müsaade etmediğiniz hilleye mensup olmak günah öyle mi? Sus kadın sus, anlasana. Mekke dışında yaşayan aşağılık güruhların bütün kirleriyle bizim asil tanrılarımızı tavaf etmelerine tahammül edemiyorum işte. Tabii ya, onların giysileri harama bulaşmış da siz Mekkelilerinki nurdan yapılmış artık. Kureyş tacirleri onlara fahiş fiyattan giysi ve yiyecek satıp kâr etsinler diye uydurduğunuz şu zalimce kurala. Asıl onu sorgulamalı ki humuslar ilahların huzuruna giysilerle çıkabilirken hilleler neden çıplak olmak zorundalar? Giysilerine bulaştırdıkları günahlar yüzünden elbette. Haram işledikleri elbiselerle tanrılarımızı gücendirsinler miydi yani? Hem biz onlara giysinler diye ödünç elbiseler vermiyor muyuz? Elbette ya, paralarını ala ala. Üstelik canının istediğini çıplak görmek arzusuyla haddi aşan şehvetperest gençlerin yaptıklarına ne demeli? Nefislerini kabartan bir kadın gördüklerinde ne elbise satıyor ne ödünç veriyorlar. Zavallı hille kadınları sırf o sapkınların şerrinden geceleri tavaf etmek zorunda kalmıyorlar mı? Gündüz tavaf istiyorlarsa bir bedeli olmalı. Tabii ya, o bedel ya Kureyş tacirlerin keselerini doldursun ya da yataklarını. Konuyu saptırma kadın. Biz Darun Nedve'nin efendileri hileyle iş yapmıyor, kimseye zulmetmiyoruz. Bilakis Tanrı'nın huzuruna çıkarken dünyalık her şeyden soyunmak gerektiğini onlara öğretiyoruz. Darun Nedve eğer hacıların soyunmasından söz ediyorsa yalnızca bedenin değil ruhun da haramlardan soyunmasını sağlamalıdır. Ruhlarınız kara giysilerle katran katran, sonra da kadınların çıplak bedenlerinde leke arıyorsunuz. Şükret işte, seninle böyle karşılaşmadık mı? Karşılaşmakmış. Heh, lanet ettiğin karşılaşma. Gecenin bir yarısında tavafın ortasında bir kızı kaçırıp ıssız bir bahçede kirletmeye sen karşılaşmak mı diyorsun? Başkaları gibi seni geri göndermedim ama. Evime kadın diye oturttum. Evet, kadınlarına bir yenisini daha ekleyerek. Ve sonra kimsesiz, ekmeksiz, elbisesiz hille kadınlarından kaç tanesini aynı şeyi yaptın? Farkında değil miyim sanıyorsun? Nail'e ve İsaf, Safa ile Merve'de taşlaşmış birer heykel değil bence. İsaf senin içinde. Onların Kabe'de işledikleri günahı sen her gün tanrıların önünde zihninde işliyorsun. Onlar hiç olmazsa gece karanlığında yaptıkları yüzünden lanetlenmişlerdi. Sense güneşin apaydın. Şırrak! Hübel aşkına sus kadın! Sus yoksa o siyah derini bedeninden soyunduracak, sonra da şu ucubenle birlikte seni de gömeceğim. Ne zamandan beri kadınlar kocalarına hesap sorur oldular? Tanrılar bu günahınız yüzünden batıracak bir gün Mekke'yi. Git şimdi bana şarap getir. Kadın ayağa kalkarken cılız bir hıçkırık sesi duydum. Bir çocuk sesiydi. Çadırın aruz deliğinden yan bölmeye baktım. Evet işte oradaydı. Henüz 6 yaşlarında. Siyahi bir güzellik. Babasıyla annesinin kavgasını dinlediği için ağlıyor. Kabe'yi kuşatan çadırların içine benzer tartışmaları ne kadar sık duymaya başladığımı düşündüm. Annelerin çırpınmaları ve gözyaşları arasında kız çocuklarının kumlara gömülmek üzere bizzat babaları tarafından acımasız bir vahşetle götürülmelerinden önce yaşanan aile facialarıydı bunlar ve sayıları gitgide artıyordu. Kureyşliler tıpkı benim gibi Mahzum ve benzeri babaların kalbini inceltecek, onlara akıllarının farkına varmalarını telkin edecek gülün kokusunu alıyorlardı ama yüzyıllardır sürdüre geldikleri anneanneyi değiştirmeye yanaşmıyorlardı. İçli içli hıçkıran şu kızcağız acaba bu adetin kaçıncı masum kurbanı olacaktı? Kendini bildi bileli babasını her gördüğünde aynı ithamları duymaktan bunalmıştı. Biliyordum ki çöllerdeki yaşıtları gibi bu çocuğun da hakkı yenecek ve bir can daha insaniyetin kemaline eremeden, gerçek bir kul olamadan hunharca, vahşice israf edilecekti. Hilleye mensup bu kızcağızın başka çocuklar gibi bir hayatı asla olmayacaktı. Erkek doğmamış olmanın yükünü omuzlarında taşıdığı müddetçe babası onu sağ komazdı, bunu biliyordu. Başına gelecekleri düşünüyor, inceden inceye çareler hesap ediyor, kendince çözümler üretiyor, lakin bunları asla dillendiremiyordu. Çölde bir kız çocuğu olmanın ağırlığına tahammül için kimseciklerden bir yardım görmemişti. Annesiyle dertleşmek dışında kimseye içine dökebilecek bir imkanı da yoktu. Zaten bu yüzden hep içiyle konuşuyordu, şimdi olduğu gibi. Kaçmak için en uygun gece. Başka ne yapabilirim? Kureyşli olmayan bir anneden doğdum. Rengim de siyah. Üstelik babam kötü koktuğumu söylüyor. Kaçarsam annem üzülecek biliyorum ama zaten çok mutsuz bir kadın. Kendisinin herkes tarafından horlandığını düşünüyor. Benim yüzümden. Sanki bir erkek çocuk doğurmak onun elindeymiş gibi. Keşke babamın Mekkeliler katındaki mevkii onu saygın kılacak kadar yüksek olsaydı. Diğer çadırlarındaki genç hanımlarıyla daha çok ilgilenmesi bu yüzden. Sık sık annemi çadırdan dışarı atıp yerine yeni bir hanım alma tehditleri savurması ise benim yüzümden. Evet evet, ben kaçayım. Ben olmazsam annemle iyi geçinirler belki. Babamın da mutlu olmaya hakkı var. Üstelik ben onu da çok seviyorum. İkisi bensiz mutlu olabilirler. O halde ben kaçmalıyım. Kızı gözyaşlarıyla bırakıp kendini şaraba veren Mahzum'a baktım. Yavrusunun aklından geçenleri anlamış gibiydi. Ona kıyacaktı, kıymak istiyordu. Kaçıp kaybolmadan yapmalıydı bunu. Peki ama nasıl? Yüreğini dinledim. Düşündüklerinde haklı çıkmaya çalışıyordu. Mekke'de kız babası olmanın, üstelik de siyahi bir kız babası olmanın ne demek olduğunu bilmiyor şu kadın. Tanrıların bu kız yüzünden kocasından yüz çevirdiğini anlamak istemiyor. Vır vır etmek kolay ama bunu siyahi bir kız doğururken düşünmeliydi. Üstelik de kötü kokuyor. Doğduğu günden beri gizli gizli kederlenip ağlamaktan bıktım. Şu Mekke'de hangi erkek bir kız oldu diye sevinebilir ki? Her gün benim karşılaştığım alaylı ve küçümseyen bakışlara muhatap olsaydı o da bana hak verirdi. Evet evet, bu kızı gece götürüp gömmeliyim. Artık ona tahammül edemem. Hele şu sellerden sonra Tanrıların beni lanetlediklerini ve yakarışlarımı kabul etmediklerini umarım o da hissediyordur da karşı koymaz. Nereden doğdun be uğursuz miskin? İlahları gücendirmeyi ben mi istedim sanki? Ne olurdu bir erkek evladım olsaydı? Kavga ederken yanımda vuruşacak, benimle at koşturup kervan basacak, gelen hacılara giysi veya yiyecek satacak, adımı yaşatacak ve soyumu sürdürecek bir erkek evlat. Sözünün herkes tarafından dinlenmesini ve halk arasında itibar görmeyi hangi baba istemez? Ama bunun için bana erkek çocuk veren kadınlar lazım. Bu hile sünepesi değil. 10 erkek çocuğum olsa ve 10 erkek çocuğun saygınlığıyla yaşasam olmaz mıydı? Kim şu çöllerde sırtımı yere getirebilirdi o vakit? Ama ilahlar istemeyince çok kadın edinmek de kâr etmiyor. Hatta bu kadın siyahların en güzeli bile olsa. Peki ama neden kızı da onun kadar güzel kokmuyor? Bir kız çocuğunun babasının boynunu büktürmeye ne hakkı var? Evet evet, bu ucubeyi fazla büyümeden götürüp gömmeliyim. Hatta bunu bu gece yapmalıyım. Mahzumu bu fikrinden vazgeçirmem imkansızdı. Bari şu kızı kanatlarıma alıp kaçırabilsem diye düşündüm. Ama heyhat! Mekke'de kız çocukları hep aynı kaderin pençesindeydi. Üstelik bu bir de siyahiydi. O sırada annesinin bir çare düşünmüş olabileceğini umut ediyordum. Ama onun yönündeki yalnızca çaresizlikmiş. Sanki ruhunu karşısına almış bir hesap verir gibi çaresizliğini izaha çalışıyordu. Mekke'de kız annesi olmanın, üstelik de siyahi bir kız annesi olmanın ağır bedelleri vardır. Yok yok, her gece ağlamaktan söz etmiyorum. O kaderinizin yalnızca bir parçasıdır. Uykuların bölünmesinden yahut kabuslardan da söz etmiyorum. Onlara alışılabilir. Lakin öz babasının, kocanızın, kendi yavrunuzu, ciğerparenizi, meleğim diye çağırmak isteyip de bir türlü böyle hitap edemediğiniz kuzucuğunuzu gömmesin diye her dediğini yapmak, her şeye katlanmak, her ahlaksızlığını sineye çekmek yok mu? Kızını alıp kaçan annelerin hiçbir yerde barındırılmadığını, yakalandıkları zaman da işkencelere yatırmakla yetinmeyip kızlarını gözleri önünde gömdüklerini bile bile. Lanet olsun bu geleneğe, lanet olsun bu geleneğe cevaz veren ilahlara, lanet olsun babalara. 2 yıl süt verdiyseniz artık sizin yatağınızda yatamaz. Çadırın diğer bölmesinde yalnız uyumak zorundadır. Bunun manası babası artık onu alıp götürebilir. Tenim kumluklarında belirsiz bir yere diri diri gömebilir demektir. Ve 2 yılın sonunda bir annenin çilesi başlamış olur. Her sabah uyandığınızda kızınızın yatağını boş bulma korkusu sizi bir parça tüketir. Başlangıçta buna katlanabilirsiniz ama her gün, her gün, her gün. Bir zaman sonra dayanamaz olursunuz. Yıllar geçtikçe yatağı boş bulma korkunuz, yatağı boş bulma umuduna çevrilir. Her sabah uyanır uyanmaz bin umutla, acaba yatağında mı diye koşup yokladığınız cambazenizi, bu sefer inşallah artık yatağında değildir diye kontrol etmenin ne demek olduğunu bu acıyı yaşamayanlar bilemez. Ettiğiniz ahlar yüreğinizde düğümlenmiş, boğazınıza dizilmiştir. Olacağı mani olamazsınız ve ne kadar kısa sürerse o kadar iyidir diye düşünmeye başlarsınız. Onu koruyarak zavallıyı her gün yeniden öldürdüğünüzün farkına varırsınız. Henüz akla ermezken, henüz sevgisi kalbinizde kök salmamışken, henüz hatıraları az iken her şey olup bitseydi keşke dersiniz. Ama ana yüreğidir. Onu yine de korursunuz. Ah ah, kızım 6 yaşına geldi. Babasının hırçınlığı da o yüzden. 7 yaşına basmaması gerektiğini o da biliyor. Ah benim misler kokan yavrum. Ah benim nazlı çiçeğim. Ah benim genin olasım. Sana hangi derdimle ağlayayım bilmem ki. Ah benim meleğim. Annenin buram buram ahlarını dinleyince şu kızı kanatlarıma bindirip kaçırabilsem diye tekrar düşündüm. Yakınına vardım. Gözleri hala yaşlıydı ve hala içi dolup dolup boşalıyordu. Dostum İbrahim'e dediğim gibi ona da yalvardım. Tutun kanatlarıma. Haydi gidelim. Heyhat, Mekke'nin hangi kızını kaçırabildim ki? O da diğerleri gibi beni duymadı. Yüzüne baktım, çok üzünlüydü. Çocuk değildi de sanki kederden ihtiyarlamıştı. Minicik yüreğinden neler geçiyordu neler. Sanki o da kendisinden sonra kumlara gömülecek diğer küçük kızlara acı tecrübelerini aktarıyordu. Mekke'de kız çocuğu olmanın, üstelik de siyahi bir kız çocuğu olmanın ağır bedelleri vardır. Biliyorsunuz işte, hiçbir zaman bir adınız olmaz. Aklınız ermeye başladığında ucube, günah tohumu, şeytan oyuncağı gibi kötü sıfatların sizi tanımlamak için kullanıldığını yavaş yavaş anlarsınız. O sırada mesela gülüm diye çağrılmak istiyorsunuzdur veya meleğim. Anneniz ve babanız sizden her şeyi gizlerler ama siz anlarsınız. Kaçamak bakışların, gizli tartışmaların, büyük kavgaların konusu tam da sizin hayatınızdır. Ve yapılacak iş, götürülüp kumlara gömülmek. Geceleri yatağa girdiğinizde gözlerinize asla uyku girmez bu yüzden. Yorganın altından hiç göz kırpmadan çadırı bölen perdeye bakar, İpinin çekilivereceği anı bekleyerek zihninizden geçen korkunç ölüm şekillerini düşünürsünüz. Bir çocuk değilsinizdir artık. Yalnızca onlar sizi çocuk sanır. Başınıza geleceği tahmin ettiğiniz ölüm şekillerini bilmediğinizi düşünürler. Oysa siz kumun altında nefesinizi uzun süre tutma yahut nefes almadan yaşama talimleri yapıyorsunuzdur mesela. Babanız sizi kumlara gömüp gittikten sonra çırpınarak tekrar kumların üstüne çıkmayı ve sonra alıp başınızı gitmeyi hayal edersiniz. Bazen de babanızın pişman olup geri gelerek sizi kurtaracağını. Yüreği dayanmaz dersiniz içinizden. Hiçbir babanın böyle yapmadığını bile bile düşünürsünüz bunu. Babanızın buna dayanamayacağına inanırsınız. Hatta bu yüzden kendinizi öldürmeyi kurarsınız her gece. Babanız veya anneniz üzülmesinler, kumlara gömmek zorunda kalmasınlar diye çekilip gitmek istersiniz dünyadan, sessizce. Kendiliğinden ölmüş bir bedeni defnetmek varken neden çırpınan yavrusunu gömmek zorunda kalsın dersiniz. Çünkü o sizin babanızdır, onu severseniz işini kolaylaştırmayı düşünürsünüz. Mekke'de bir kız çocuğu iseniz geceler sizin için en uyanık olduğunuz gündüzlere döner. O vakitlerde en küçük ayrıntıya kadar düşünür, her şeyi yeniden kurar ve bozarsınız. Ben başıma geleceğin dolunaylı bir gecede olmasını istiyorum mesela. Zifiri karanlık bir gecede götürülecek olursam annem beni gizlice takip edemez. Üstelik babam da gömdüğü yeri daha sonra bulamayabilir. Ama dolunaylı gecede götürülürsem mezarım belli olur. Mezarım belli olursa annem belki başucuma gelir ve ben onun kokusunu duyarım. Mekke'de bir kız çocuğu her gece aynı şeyleri daha fazla ayrıntı katarak düşünür ve zamanla kendini inandırır. Bu inanmışlık tam bir karabasandır. Her gece tekrarlanan bir karabasan ve sonuna geldiğinizde gece sabaha evrilmiş, göz kapaklarınız uykusuzluktan aşağı doğru inmeye başlamıştır. Gözünüz hala çadırın ipindedir. Belinlemeler arasında uyanık kalmak için yeni bir kader üretirsiniz kendinize. Çadır ipinin kendiliğinden çekiliverdiğini görür gibi olursunuz. Elinde urgan ile babanızın hayalidir gelen, sizi bağlayacak, belki bir çuvala koyacak ve omzuna atıp götürecektir. Çığlıklarınız duyulmasın diye ağzınıza çavut parçaları doldurduğunu düşünürsünüz. Çırpınır ama kurtulamazsınız. Dolunaysız bir gecede bir çuvalın içinde nerelerden geçtiğinizi kestirmeye çalışır ve kızların diri diri gömüldüğü ten im kumluklarına ne vakit varacağınızı hesap etmeye başlarsınız. Kabuslu gecelerin ikinci yarısında zihninizin belki milyonuncu yanıltmasıdır bu sizi. Ama yine de inanır ve yerinizden bir kez daha sıçrarsınız. Mekke'de her kız çocuğu sabah olurken yorgun ve bitkin, azıcık dalar gibi olur. Ne çare babalar bu sefer de rüyada gelir. Yavrucağın hali içimi acıttı. Belli ki babasını seviyordu. Ne ki kendisini götürüp kumlara gömeceğini de biliyordu. Bir zamanlar beni neden gömmek istiyor ki diye kendine sormuş ama bir cevap bulamamıştı. Sahi baba sana ne yapmıştı ki? Bağrına basması gerekirken şimdi ondan neden ürküyordu? Evlerine sık sık gelen şair Amr bin Kulsüm'e yüklemişti suçu önceleri. Çünkü geliyor babasına ateşli şiirler okuyor. Ona biri kalkıp da bize karşı zorbalık ve zalimlik etmeye görsün. O zaman biz zorbalık ve zalimlikte bütün zorba ve zalimlerden baskın çıkarız türünden beyitler ezberletiyordu. Babasının zorba biri olduğuna inanmıyordu. Yüzüne bakınca bir zorbalık da görmüyordu üstelik. Ama işte o, kendi acımasız tabiatına uygun olan her şeyin adalete ve iyiliğe de uygun olduğuna inanıyordu. Buna kızını toprağa gömmek de dahildi. Başkalarında gördüğü şeref, refah ve huzuru dövüşerek ele geçirmeyi, eğer kendisinden daha aşağıda iseler onları ezmeyi, onların imkanlarının tamamını gasp etmeyi bir hak sayıyor ve Hübel'in huzuruna varıp yalvarıyordu. Mekkeli her erkek gibi. Babası ve arkadaşları, yani geçimini Kabe üzerinden sağlayan Kureyş ahalisi, kibir ve taassuplarıyla sürekli çekişip kavga ediyorlar, kabilecilik gayretiyle sık sık savaşarak birbirlerine vahşi ölümleri reva görüyorlar. Dışarıdan biriyle husumet olursa aralarındaki düşmanlıkları dostluğa değiştirip bu sefer ona çullanıyorlardı. Her şey itibar ve menfaat içindi. Dağlardaki kurtların böyle yaptığını düşündüm. Fırsat bulunca sürüdeki diğer kurtları parçalıyorlardı. Zayıf kurdun ölümünden asla kaçamadığı bir dünyaydı bu. Anladım ki Mahzum, kızı yüzünden Kureyş'in en zayıf kurdu olduğunu düşünüyordu. Yoksa öz kızına neden kıysın ki? Meğer Kureyş'in tamamı böyleydi. İşlerinden biri ''Ey falan oğulları yetişin çığlığını salıverdiğinde kurtlar sıtranlara, ceylanlara saldırıyor. Bazen kabileler arasında en az 10 kişi ölüyor. Sonuçta ölen veya öldüren bir fert olarak değil, bir oba olarak galip veya mağlup sayılıyor, zillet veya şeref buluyorlardı. Kureyş'te başarılar şahsi ama suçlar obanındı. Suç işleyen obası Kureyş'in ileri gelenlerinden ise ona suç denilmiyor ve asla hesabı görülmüyordu. Darun Nedve'ye şikayetleri hep mazlumlar yapıyor ama belli ailelerin fertleri asla zalim olarak cezalandırılmıyordu. Mahzum da kızını kumlara gömerek kardeşleri arasında şerefini artıracağını ve Kusay gibi topraktan ev yaptırıp seçkinler arasına gireceğini düşünüyor olmalıydı. İhtiraslı biriydi fakat onda adalet eksikti. Kusay gibi olması ileride onun yerini alması zordu. Kusay, Kureyş'in zalimliklerine son vermek gerektiğini, suçu işleyen kim olursa olsun hatta kendi obasından bile olsa cezayı hak ettiğini söyleyebiliyordu. O insanlara insanca muameleden yanaydı. İçimden Mekke'de herkes Kusay gibi düşünse dediğim sırada küçük kız çocuğunun sesi temennime karıştı. Keşke ben Kusay amcanın evinde doğan bir çocuk olsaydım. Yüreğini dinledim. Çaresizlik içinde bin bir düşünce sayıklıyordu. Belki de yarın Kusay amcaya gidip yaşamak istediğimi ona söylemeliyim. Acaba beni dinler mi? Sahi annem bugün bana neden meleğim dedi. Babam beni kumlara gömdüğünde kendisini çok sevdiğimi yine de biliyor olur mu acaba? İkinci ayrımın sonu sayfa 38.